Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Programın Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali Serin, ben Sedat Ağaoğlu. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Güray hocam, sohbetimize başlamadan önce Selçuklu ve Sultan Sancar dönemini konuşacağız. Hocamızla bu hafta değerli dinleyicilerimiz. Hocam başlamadan önce sohbetimize ben telefon numaralarımızı hatırlatayım dinleyicilerimize. Hem kitap armağanımız için hem onların soruları, yorumları için. Değerli dinleyicilerimiz 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. trttürktarihi@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Biliyorsunuz kitap armağanımızı kazanabilmeniz için yapmanız gereken basit bir telefon edeceksiniz. İlk arayan dinleyicimize biz de kitabımızı armağan edeceğiz, adresini yollayacağız. Hocam bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Profesör Doktor Ali Sevim Hoca'nın Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi adlı eseri hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış olan bu eser 2000 yılında basılmış olup gerçekten de Selçuklu Devleti'nin Suriye'de ve Filistin'de bugün içinde Orta Doğu diye tanımladığımız coğrafyanın merkezindeki mirasını, araştırmalarını ortaya koyuyor. Tabii bu eser aynı zamanda güncel olayların tarihi derinliği açısından da önemli bilgiler taşıdığı için ayrı bir anlam taşıyor bugünlerde. Tarihli dinleyicimize hayırlı olsun diyorum.
Şimdiden biz de iyi okumalar diliyoruz. Kim kazanacak bakalım bu haftaki kitap armağanımızı. Biz sohbetimize direkt başlayalım hocamızla. Sultan Sancar değerli dinleyicilerimiz biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti'nin son sultanı. Şöyle bir gelişme, bir olgu var. Hocamız da bunu sık sık tekrar ediyoruz ki hepimiz iyice yerleştirelim diye. Hocam sanki Büyük Selçuklu Devleti kuruluyor, Büyük Selçuklu Devleti yıkılıyor, Türkiye Selçuklu Devleti kuruluyor. Türkiye Selçuklu Devleti kuruluyor, işte az evvel armağan edeceğimiz gibi Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta, Kirman kuruluyor gibi bir yanlış anlamı var. Aslında bunlar hepsi paralel ve aynı zamandaki devletler.
Evet, Türkiye Selçuklu Devleti Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı olan bir devlettir. Her açıdan hanedan olarak da aynı aileden, yani kınık boyundan bir aile görev başında hükümdarlığı temsil etmiştir. Yine Suriye'de Kirman Selçuklularında yani İran'ın güney bölgesindeki Kirman bölgesinde kurulmuş olan Kavurt Bey tarafından kurulmuş olan Kirman Selçuklu Devleti'nde, Irak bölgesinde Sultan Mahmud tarafından yine kurulmuş olan Irak Selçuklu Devleti, Suriye bölgesinde kurulmuş olan Selçuklu Devleti'ne baktığımız zaman yine Selçuklu melikleri yani hanedan üyesi kişiler tarafından, Tutuş tarafından kurulmuş olan Melik Tutuş'un devleti ve onun oğullarının Melik Dukak ve Melik Rıdvan'ın devletleri, Atabey Tutekin'in Filistin bölgesindeki Tutekin oğulları beyliği veya Tutekin oğulları devleti de diyebiliriz. Çünkü oldukça önemli bir coğrafya, bugünkü Filistin coğrafyasının ve Doğu Akdeniz'in önemli bir bölümünün hakimi durumda Tutekin oğulları. Musul bölgesinde, Musul ve Kerkük yöresinin de hakimi durumunda bulunan Musul Atabeyleri, İmadettin Mahmut Zengi ve Nurettin Mahmut Zengi tarafından Atabeylik devleti olarak kurulmuştur. Yine Azerbaycan yöresinde, Güney Azerbaycan bölgesinde, başta Tebriz olmak üzere kuzeyde de Revan'a kadar yani Erivan'a kadar olan bölgede hakimiyetini sürdürmüş olan İldenizoğulları Atabeyliği yine Selçuklu Devleti'nin devamı niteliğinde olan önemli devletlerdir. Ve Selçuklu ismi kullanılmayan başka devletler de vardır. Mesela Selçuklu'nun devamı niteliğinde olan Harezmşahlar Devleti bir Selçuklu kınık boyundan bir devlettir. Eyyubi Devleti, Mısır ve Suriye'ye hakim olmuş olan Selahaddin Eyyubi'nin kurmuş olduğu 1171 yılında kurmuş olan devlet bir Selçuklu devamı niteliğindeki devlettir. Memluklular yine Eyyubilerden sonra Eyyubiler Devleti'nin devamı niteliğindeki Türkiye İslam tarihinin en önemli devletleri arasında yer almışlardır.
Evet. Hocam Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşmaya 4-5 haftadır devam ediyoruz ve bir süre daha devam edecek gibi görünüyoruz sizinle birlikte. Geçen hafta bir kısa ara vermiştik. Profesör Doktor Türk Tarih Kurumu Başkanımız Refik Turan Hocamız bizle birlikteydi, Güray Hocam burada. Türk tarihinden örneklerle savaş ve toplumsal panik konusunu işledi. Çok ilginçti, Kösedağ Savaşı merkezde olmak üzere. Şimdi hocam, Sultan Sancar'la biz son noktayı koyduk. Son programımızda Sultan Sancar'ın tahta çıkış sürecini anlattınız bizlere. Dilerseniz buradan alalım ve de önemli bir vurgunuz vardı. İktidar değişik, lider değişiklikleri Türk tarihinde hep sıkıntılı olmuştur diye son söylemiştiniz. Böyle bir tespitiniz vardı, Güray Hocam.
Evet, Sultan Melikşah Büyük Selçuklu Devleti'nin en zirve hükümdarlarından birisidir. Onun bir suikastle, bir haşhaşi suikastıyla zehirlenerek şehit edilmesinden sonra onun yerine sırasıyla 4 oğlu tahta geçecektir. Bunlar arasında Sultan Mahmut, Sultan Berkyaruk, Sultan Mehmet Tapar veya Muhammed Tapar ve Sultan Sancar çok önemli olarak liderlik ve hükümdarlık vasfıyla tanımladığımız lakapları da kullanmışlar. Büyük Selçuklu Devleti'nin idarecisi olmuşlardır. Birbiri ardınca tahta geçmişlerdir. Sancar bunlar arasında son olarak tahta geçen ve Büyük Selçuklu Devleti tarihinde de Türk tarihinde de en uzun süre tahta kalan hükümdarlar arasında ismini gördüğümüz, gerçekten de bugün rahmetle yad edilecek büyük işler yapmış olan Türk hükümdarlarından birisidir. Sancar'ın şöyle bir hesabını yaptığımız zaman 1117 yılından 1157 yılına kadar yaklaşık 40 yılı bulan bir hükümdarlık dönemi söz konusu. Büyük Selçuklu Devleti'nin yeni bir devlet sistemini, yeni bir idari reformu yaşadığı ve bunu da Sancar'ın eliyle yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Sancar kısa bir süre tahta bulunmadı, çok uzun süre bulundu. Bundan dolayı da onu aslında böyle birkaç yani saatte bile anlatmamız mümkün değildir. Tarihçilerimizin önemli araştırmaları var bu konuda. Büyük Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarı kimdir sorusunu cevaplarken biz akademisyenler, bilim adamları olarak bu konuda yer yer çeşitli sebeplerle Sancar'ı öne çıkarmak durumunda kalırız. Çünkü Sancar gerçekten de Selçuklu Devleti'nin idari anlamda yepyeni bir devlete dönüşmesini sağlayan ve üç kıtada at koşturmasını sağlayan bir büyük hükümdardır. Devlet reformunda en önemli yaptığı şeylerden birisi orduyu baştan sona yenilemiş olması, hükümdarlık ve saray sistemini gözden geçirerek yeniden hanedan sistemini ele alarak değiştirmesi. Bunlar arasında da şüphesiz başta kendi unvanları olmak üzere iskan politikalarını da yeniden gözden geçirmesi olarak değerlendirebiliriz. Sultan Sancar bu kapsamda Orta Asya'dan İran'a ve hatta daha batıya doğru göçleri planlı bir şekilde yaptırmaya çalışıyordu. Bunlar arasında Bozok ve Üçok Oğuzlarının iskanı meselesini de baştan sona gözetmiştir. Harizmşahlar meselesini de kendisi açısından, kendi lehine, kendi çağında çözmüş bulunmaktadır. Çünkü Harizmşahlar yer yer bağımsızlık iddiasıyla, talepleriyle ön plana çıkıyorlardı ve onun zamanında Harizmşah Assız iki defa kendisi hükümdarlığını, yani sultanlığını ilan edecek davranışlarda bulunmuştu. Sultan Sancar her ikisinde de başarıyla Harizmşahları Selçuklu Devleti'ne bağlamış ve Harizmşahlar gibi büyük bir Türk Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak idare edilebilmesi gerçekten de o çağ için çok önemli bir süper güç gerektiriyordu. Sancar'ın bu gücü nereden aldığını şöyle ifade edebiliriz. Bir defa ekonomisi çok güçlü bir devlet kurmuştu. Yani mali düzeni baştan sona yenilemişti. Demek ki devletlerin büyüklüğünde ekonomik güç çok önem taşıyor. devletin ekonomik anlamda, hazine anlamda çok güçlü olması lazım. Bunu nasıl sağlamıştı? Bunu tekrar konuşacağız. İkinci gücü neydi Sancar'ın? Sancar çok ileri teknolojiyi kullanan, çağına göre ileri teknoloji kullanan ve bilimsel anlamda gelişmiş bir sistem uygulayan ordu oluşturmuştu. Bilimsel anlamda
hocam,
diyorum.
Hocam o zaman...
Neden bunu bilimsel anlamda diyorum? Mesela kullandığı mancınık türü, Tuğrul Bey'in kullandığı mancınığa göre çok daha gelişmiştir.
Hocam çünkü... o zaman burada şu soru hemen akla geliyor. Bunun üretimi için de üniversite, yani Nizamiye medreselerinde sizin bu konuda özel çalışmanız var.
Tam da
onu
diyecektim.
Buyurun hocam. Evet.
Nizamiye medreselerinin mezun olan öğrencilerinin ürettiği teknolojiyi orduya uygulamıştır. Ve bu teknoloji onun çok daha geniş sahada etkili bir askeri düzen kurmasını sağlamıştır. Kendisinin altında sultan sıfatıyla başka hükümdarlar kabul ettiğini görüyoruz. Yani kendisi sultanların sultanı ama altında da başka sultanlar var. O çağa kadar melik sıfatının dışında hiçbir sıfata Selçuklu hükümdarı müsaade etmezdi. Ama Sancar kullanabilirsiniz dedi. Böylece hem sultanlık heveslisi olan isyankar duruma yer yer geçmiş olanların gönlünü hoş tutacak bir sultan lakabı ortaya koydu ve onlara sultan dedi. Ama kendisini de onların üzerinde sultanların sultanı ilan etti.
Peki hocam buradaki ademi merkeziyet, merkeziyet ilişkisine ilişkin bu uygulamasını nasıl yorumluyorsunuz Güray hocam?
Selçuklu Devleti'nin merkezi politikasını da güçlendirecek yönde bir tercih sergilediğini söyleyebiliriz. Çünkü denetlemeyi sürdürdü. Bir taraftan da Selçuklu Devleti'nde denetim mekanizmasının işlediğini görüyoruz. Merkeze sürekli doğrudan doğruya haber aldığı, haber ve şikayetlerin aldığı bir sistem oluşturmuştu. Bunu da hukuk müessesesi yoluyla gerçekleştirdi. Yani kadılar eliyle, ulema eliyle, halktan kişilerin eliyle kendisine doğrudan şikayetler ve çeşitli haberler ulaştırılıyordu. Bunu da biz Berit Teşkilatı'na bağlayabiliriz. Çok güçlü bir iletişim ve ulak sistemi oluşturduğunu, yani posta sistemi kurduğunu söyleyebiliriz. Bu da haber alma teşkilatının güçlü olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki güvenlik teşkilatıyla da ilgili bu teşkilat. Türk tarihinde Sancar dönemi Büyük Selçuklu Devleti'nin büyük devlet olarak anılmasını sağlayan çok önemli bir dönemi temsil eder. Aynı zamanda Sultan Sancar bir başka yenilik daha yaptı. Devletin başkentini de değiştirdi. Tekrar kurulduğu yere döndürdü başkenti.
Hocam bu da ilginç.
Merv şehrini başkent olarak kabul etti. Yani İsfahan'dan Merv'e taşıdı. Melikşah İsfahan'daydı.
Hocam burada bilim adamlarımızın, tarihçilerimizin yorumu nedir? Gerçekten bu ilginç. İsfahan'dan gelsin geriye Merv'e taşıyor.
Yani daha doğuya taşıyor
daha, evet.
Başkenti. Normalde Türk tarihinin gidişi batıya doğrudur ve batıdaki başkente taşınırsınız sürekli batıya doğru. Tabii her zaman böyle olmadığını gösteriyor bu. Osmanlı Devleti de ilk önce baktığımız zaman Söğüt, Bursa, ardından bir bakıyorsunuz Edirne. Ama Edirne'den sonra İstanbul başkent oldu. İstanbul'dan sonra Ankara başkent oldu. Yani tarihte her zaman doğudan batıya doğru da gidiş bu şekilde değil. Yani başkentlerin gidişinde de yer yer siyasi, tarihi, sosyolojik hatta askeri gelişmeler devletlerin kurulduğu coğrafyaya göre de başkentlerin değişebildiğini gösteriyor. Büyük Sultan doğuda oturuyordu. Halbuki sultan, ikinci bir sultan daha vardı batıda. Sancar'a tabiydi onlar. Dolayısıyla Selçuklu Devleti'nin ikinci bir başkenti daha var. Merv başkent ama Büyük Sultan'ın başkenti. İkinci başkent İsfahan, üçüncü başkent Rey. Böyle devam ediyor. Yani Rey'i başkent olmaktan çıkarmış değil Selçuklu Devleti veya Bağdat bir üçüncü, dördüncü başkent olarak sayılabilir. Bu anlamda baktığımız zaman Selçuklu Devleti çok merkezli ama bu merkezlerden bir sıralamayla bahsedebileceğimiz bir devlet. Büyüklük sırası önde gelen işte resmi başkent hükümdarın bulunduğu, büyük hükümdarın bulunduğu ya da metbu hükümdarın bulunduğu yerdir. Metbu demek bütün sultanların tabi olduğu büyük sultan demektir. Büyük Kağan eski Türk devletinde Ulu Hakan tabirini kullanıyoruz. Ulu Hakan, Büyük Hakan, Büyük Sultan demektir. Türklerin İslamiyet'e girişiyle beraber terminolojide de yani tarih literatürümüzde de böyle sultanların kullandığı lakaplarda da değişiklikler görüyoruz. Yeni lakaplar kullanıyor. Kağan kelimesini de kullanıyor ama onun yanı sıra yeni yeni lakaplar da kullanıyoruz. Mesela Sancar kendisine Sultanul Azam dedi. Sultanul Azam. En büyük sultan demektir. Ve sultan lakabını da bizzat kullandı. Ancak kendisine Sultanul Azam derken batıdaki kendisine tabi Sultan Mahmud'a ise sadece sultan lakabını uygun gördü. Sultan dedi, Azam demedi. Çünkü sultanların sultanı demektir Sultanul Azam. Mahmud'a da sen sadece sultansın dedi.
Bu esnada tabi Selçuklu devletleri hocam. Anadolu Türkiye Selçuklu devleti tabi Büyük Selçuklu'ya.
Bütün Irak Selçuklu devleti, Kirman Selçuklu devleti, Türkiye Selçuklu devleti de bu arada Büyük Selçuklu Sultanı'na bağlılığını yer yer arz etmekte ve devam ediyor. Anadolu beyleri de zorda kaldıklarında Büyük Selçuklu Devleti'nin batı koluna ve daha da ötesine yani Sancar'a kadar yardım isteğinde bulunabiliyorlar. Kendi aralarında çıkan savaşlarda Büyük Selçuklu Devleti'nden yardım istiyor Anadolu Selçuklu Devleti.
Hocam doğusunda Sultan Sancar döneminde Büyük Selçuklu Devleti'nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ve özellikle de Haçlı Seferleri konusu var.
Sancar döneminde artık Haçlı Seferlerinin başlamasından ve Anadolu'ya gelmesinden itibaren hesaplayacak olursak 20 yıl geçmiş bulunuyordu. 1098 yılı itibariyle Antakya'da bir Haçlı Kontluğu kuruldu. Aynı zamanda da Urfa'da bir başka Haçlı Kontluğu kuruldu. 1099 yılında da Kudüs'te, Akka'da ve birbiri ardınca Doğu Akdeniz'deki liman şehirlerinde Haçlı Krallıkları ve Kontlukları kurulmaya başladı. Sancar tahta geçtiğinde 21 yıldır Horasan bölgesinin valiliğini yapmış bir melik olarak, çok tecrübeli bir hükümdar olarak tahta geçmiş bulunuyordu. Yani yeni yetme bir kişi değildi. Tahta geçişi öncesinde onun çok uzun yıllar Horasan bölgesi valiliğini yapmış olduğunu görüyoruz. 1097 yılından 1118 yılına kadar Horasan bölgesi valisi ve eyalet yöneticisi. İşte bu yıllardan itibaren onun Oğuzlarla olan ilişkileri, yine bölgedeki nüfus hareketleri ve siyasi olayları çok iyi bilmesi, başkenti de buraya taşıması birçok sebebe dayanıyor. Ancak Sancar'ın bölgedeki etkisinin kırılmaya başlaması da Oğuz isyanına kadar devam etmiştir. Onun Katvan Savaşı'ndaki başarısında Oğuzların çok önemli desteği ve katkısı olmuştur. Az önce de ifade ettiğim gibi Sancar çok güçlü bir ekonomik sistem getirdi. İkinci bir konuda ordu sisteminde güçlü bir yapı ortaya çıkardı demiştim. Ekonomi sisteminde ne gibi değişiklikler yaptı ve bunu neye bağlıyorsunuz? Yani ekonomi gücünü yüksek tutmasını Sancar'ın neye bağlıyorsunuz şeklinde bir soru hemen akla gelebilir. Bunu şöyle izah edelim. Sancar zamanında henüz Moğollar gibi bir tehlike yok Orta Asya'da. Batı'da da Haçlı tehlikesi gelmiş ama yer yer değişiklikler ve uzak kaldığı için İran bölgesi Haçlılara göre uzak kalan, tehdit oluşturmayan bir bölge. Anadolu gibi hırpalanmış veya çok yağmalanmış, yakılmış, yıkılmış bir bölge değil. Haçlılar Anadolu'yu yağmaladılar, birçok yerini istila ettiler ve hatta Anadolu Selçukluları açısından Haçlı Seferleri, 1. Haçlı Seferi dönemi çok büyük sorunların yaşandığı bir istila dönemidir. Yani Haçlıların istila çağı olarak değerlendirilebilir, geçici de olsa. Anadolu Türklerin atılmaya çalışıldığı bir coğrafya görünümündedir. Oysa İran bölgesinde böyle bir mesele yok. İran'dan Selçuklu Devleti'ni atmaya çalışan bir Haçlı tehlikesi gibi, bir Moğol tehlikesi gibi bir istila görülmüyordu. Karahıtaylar var ancak Karahıtaylar da 1143 yılına kadar, 1142-1143 yılına kadar böyle bir girişimde bulunamamışlardır. Bulundukları zamanda da Sancar bunları daha doğuya doğru atmak suretiyle mağlup etmiş ve onları yenilgiye uğratarak Selçuklu Devleti'nin Orta Asya'dan, doğudan gelmekte olan tehdidine mani olmuştur.
Hocam bir nefeslenelim, ardından devam edeceğiz bu ilginç sohbetimize.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin İzinde programına Profesör Doktor Gülay Kırpık hocamızla birlikte. Hocam önce kazanan dinleyicimizi, kitap armağanımızı, kitabımızı kazanan dinleyicimizi duyurayım ben. Ardından sohbetimize devam edelim. Almanya'dan Seyfullah Kostak ilk ulaşan dinleyicimiz olmuş Gülay hocam.
Hayırlı olsun diliyoruz Seyfullah dinleyicimize. Selam olsun. Bu güzel kitabı da zevkle okuyacağını ümit ediyoruz.
Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan, Türk Tarih Kurumumuzun yayınlarından çıkmış Suriye Filistin Selçukluları Tarihi Profesör Doktor Ali Sevim'in, önemli bir bilim adamımız Ali Sevim'in yazmış olduğu kitabı Seyfullah Kostak adlı dinleyicimiz güle güle okusun, kitaplığında bulunsun. Hocam bir de bizim sadık dinleyicimiz Aydın Küperi Almanya'dan yine bizleri dinliyormuş, selamlarını saygılarını gönderiyor.
Biz de selam söylüyoruz Aydın Bey'e.
Sağ olsun bütün bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizle birlikte Aydın Bey'i de umarım elimizden geldiğince aydınlatmaya çalışıyoruz. Güray hocamız sağ olsun hem bizleri hem bütün dinleyicilerimize. Hocam şimdi bu yaşlı Sultan Sancar yavaş yavaş sona doğru gidiyor ama işte bu gidişte iki tane önemli unsur var. Bir tanesi doğudan gelen bir baskı Karahıtaylar. Karahıtaylar konusu tarihte çok aydınlanmış bir konu değil Güray hocam. Bu konuda bizleri aydınlatmanızı rica ediyorum. Bir de bir savaş var. Ardından da Oğuz İsyanı'na geçelim Güray hocam.
Hıtay bölgesi Orta Asya'da bugünkü Çin bölgesinde kalıyor ve bir gayrimüslim topluluk olan Hıtaylıların Kara Hıtay kolu, Kuzey kolu oluyor. Moğollarla irtibatı olan bir topluluk olmakla birlikte gayrimüslim aynı zamanda yani İslamiyet'e girmemiş bir topluluk. Ve Selçuklu Devleti açısından şöyle bir tehdit oluştuğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 1130 yılından itibaren Karahıtaylılar Orta Asya'da Harizmşahlar bölgesini ve Oğuzların yaşadığı Türkistan bölgesini baskılıyordu. Saldırılarda bulunuyorlardı. Ve Sancar bu bölgeyi çok iyi bilen, şehzadeliğinden bu yana bu meseleyle ilgilenen bir kişiydi. Yani Karahıtaylılar meselesini takip etmekteydi. İşte Katvan bölgesinde ki Türkistan'da en önemli şehirlerden birisi bir başkent hüviyetinde olan Batı Karahanlıların başkenti olan Semerkant yakınlarındaki Katvan Ovası'nda böyle tarihi bir karşılaşma sonunda gerçekleşti. Birçok taarruzlarla artık Türkistan'ın batı bölgesine, Batı Türkistan bölgesine ve Selçuklu topraklarına girmiş bulunuyordu Karahıtaylar. Karahıtaylar diğer taraftan kendilerine Selçuklulara karşı bir takım ittifaklar da sağlamaya çalışmış olmalılar. Ki güçlü bir orduyla bu bölgeye gelmişlerdi. Büyük Selçuklu Devleti açısından da bu savaşın çok tarihi bir ehemmiyeti vardır. Hem de İslam tarihi açısından çok büyük değeri vardır. Türk tarihinde de en önemli savaşlar arasında sayılabilir. Eğer Katvan Savaşı'nda bir Karahıtay zaferi ya da Selçuklu yenilgisi söz konusu olsaydı, Orta Asya istila edilir, bütün Selçuklu devletinin başkentleri düşer ki Semerkant zaten bir başkentti, Semerkant başta olmak üzere, bütün Karahanlı ülkesi, Harizmşahlar bölgesi, Merv şehri, Nişabur ve Irak'a kadar olan bölge, yani Bağdat'taki Abbas halifeliği de Karahıtayların idaresine geçebilirdi. Bu kadar önemli büyük bir savaştır. Selçuklu ordusunun bu savaşta rakam olarak baktığımızda çok büyük bir güçle ordu olarak yer aldığını söyleyebiliriz. tahminen çeşitli rakamlar var bu savaşla ilgili ama Selçuklu ordusunun Sancar zamanında daimi şekilde büyük savaşlarda Sancar'ın titiz bir şekilde 100 bin kişilik orduyu bulundurmak durumunda olduğunu görüyoruz. Bütün savaşlarında 100 bin kişiyle yola çıkardı. En az 100 bin kişilik bir ordusu olmalı ki Karahıtaylara karşı daha da tedbirli bir şekilde hareket ettiğini anlıyoruz. Böylece o 200 bin kişiye ulaşmış olmalıdır. Daha büyük bir rakam tabii ki. Karahıtaylar savaşı adeta bir medeniyet savaşına dönüşmüştür. Çünkü eğer Karahıtaylar galip gelseydi Moğol istilası yaklaşık 100 yıl önce başlamış olacaktı diyebiliriz. Moğolların bir önceki hamlesi gibi değerlendirmek lazım Katvan Savaşı'nı. Bu kadar önemlidir. Ve Sancar'ın neden Selçuklu başkentini doğuya taşıdığının siyasi, askeri anlamda, jeopolitik anlamda yerinde bir değerlendirmesini yapacak olursak işte bu sebepledir diyebiliriz. Çünkü o bölgedeki tehlikeyi önceden sezmiş ve görmüş olmalıydı.
Hocam yakından savaşın seyrine ilişkin bilgilerimiz var mı?
Savaşın seyrine ilişkin de tabii detaylı kaynaklarımız çok önemli bir savaş olduğu için bu konuda bilgiler veriyorlar. Savaşın karşı tarafında Karahanlıların Gürhan lakaplı komutanı ve hükümdarı Yehlü Taşi isminde bir hükümdar bu sırada iki ordu karşılaştığında birbirine denk güçte 100 bin kişilik Karahıtay ordusunun başında bulunuyordu. Savaş çok şiddetli bir şekilde meydan savaşı şeklinde gerçekleşti ve İslam tarihinde ve Türk tarihinde bu savaşın Mavera-ün-Nehir bölgesinin Katvan Savaşı'nda bir kısmı Karahıtayların eline geçmiş oldu. Dengeli bir savaş olduğunu savunuyorum ben. Ancak Terken Hatun'un esir düşmesi çok önemli olaylardan birisiydi. Katvan Savaşı'nda Karahıtaylar kesin bir şekilde zafer kazanmış mıdır? Bu konu tartışılabilir. Yani Katvan yenilgisi Selçuklu Devleti tarihi açısından da önemli bir sonuç taşımakla birlikte Oğuzların bu bölgedeki baskısının ya da şöyle söyleyelim, Oğuzlar üzerindeki Karahıtaylı baskısının artması neticesinde yerlerini terk ederek Selçuklu coğrafyasına daha çok girmelerine sebep olmuştur. Selçukluların Türkistan kolunda kısmen göçler yaşandığını söyleyebiliriz Karahıtay baskısı nedeniyle. 1140'tan önce başlamıştı bu. Ancak 1141 yılından sonra bu göçler daha da arttı. 1145, 1146, 1147 yıllarında Selçuklu Devleti bu bölgede yeni savaşlar yapmak zorunda kaldı. Sancar bu bölgedeki Karahıtaylara karşı mücadelesini sürdürdü. Oğuzları özellikle Bozok ve Uçok kolundan Oğuzları bu bölgeye yerleştirerek devlete bağlı ayrı bir özerk Oğuzlar bölgesi oluşturdu. Karahıtaylara karşı onları da tampon bir devlet ya da beylik olarak yönetmeye çalıştı.
Ancak... Ama hocam savaşa ilişkin şu ifade edilemez herhalde. Burada Karahıtayların kesin net bir zaferi yok.
Evet, bunu ifade edebiliriz. Zaten kaynaklarımız da bu yönde. Meydan savaşı olduğu için Sancar burada büyük bir istilaya engel olmuştur. Sancar'ın bir başarısından daha çok bahsedebiliriz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bütün Moğol istilası gücünde bir güçle gelmişlerdi. Ancak başarılı olamadılar. Sancar'ın kısmen burada esir düşenlerden dolayı manevra kabiliyetinin zayıflatılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Bir diğer taraftan ise Katvan Savaşı'ndan sonra Harizmşah Atsız yeniden isyan etmeye çalıştı. Sancar bir de bu meseleyle yeniden ilgilendi. Çünkü Karahıtayların Selçuklu üzerine gelmesini isteyen bazı topluluklar veya beyler de olmuştu ifadesini kullandım ya. İşte bu anlamda baktığımızda Harizmşahların burada bir fırsatı beklediğini söyleyebiliriz. Nitekim bu fırsattan istifade ederek Atsız Merve kadar ilerlemiş ve bazı Selçuklu şehirlerini de Sancar'ın bulunmadığı sefere çıktığı bir sırada istila etmeye çalışmıştı. Böylece Karahıtaylara aslında dolaylı yönden destek olmuştu. Bunun üzerine bütün bu bölgeyi yeniden ele geçirmek zorunda kaldı Sancar. Ve Atsız da itaate alınmak durumunda tabii. Yeniden bir Harizmşahlar meselesinin ortaya çıkışı söz konusu. Harizmşahlar devleti bu tarihler itibariyle bağımsız olmaya çalışan bir devlet. Sancar'ın yeniden işleri toparladığını, Karahıtayları püskürttüğünü ve geçen zaman içerisinde 1147 yılına kadar bütün bölgeyi kontrol altına aldığını gören Harizmşah beyleri ve Atsız Bey herhalde itaat etmekten başka bir seçenek de bulamamıştı. Dolayısıyla Sultan Sancar yine Büyük Sultanlığını Harizmşahlara kabul ettirmeyi başardı. Devletin doğu bölgesinde böyle meselelerle uğraşırken güneyde de bir Gazneliler meselesi var. Güneyde Gurlular ve Gazneliler meselesi var. Bu da devam ediyor.
Evet hocam, Gurluların kim olduğunu, bu Afganistan-Pakistan bölgesinin bunun kim olduğunu bizlere, dinleyicilerimize söyler misiniz hocam?
Gur kelimesi mağara veya yüksekçe dağların içerisine oyulmuş in, mağara anlamına geliyor. Guri de mağarada yaşayan, dağda yaşayan kişiler için kullanılıyor. Guriler veya Gurlular tabiri bugünkü Afganların ataları için kullanılmıştır. Gurlular Gazneli Sultan Mahmud zamanında tamamen İslamiyet'e girmiş bulunuyorlardı. Sebüktegin zamanında İslamlaşmaları başladı ama Sultan Mahmud zamanında da İslamiyet'e girmeye başladılar. Devam etti yani bütün topluluğun İslamlaşması neticesinde. Zamanla isimleri de kendilerinden sonraki dönemlerde farklılaştı. Gurluların çeşitli toplulukları ortaya çıkmaya başladı. Bir kısmına Afgan denildi, bir kısmına Beluci veya Peştu lakapları verildi. Böylece farklı Gur toplulukları da ortaya çıktı. Gurlular, bugünkü Afganistan-Pakistan bölgesinin Himalaya dağ silsilesinin üzerinde dağlık bölgelerde yerleşmiş, geçitleri tutmakta olan bir topluluktur. Gazne Devleti'nin yıkılışında da Gurluların önemli bir pay sahibi olduğunu ifade edebiliriz. İşte bu toplulukların Selçuklu Devleti ile olan ilişkilerine baktığımızda Sancar zamanında Sancar'ın bir de Gurlu meselesi var. Ve Gazne Devleti'nin hükümdarları ile olan ilişkileri dengelemek için devletin Hindistan politikasında belirleyici bir takım siyasi askeri operasyonlar, harekatlar yaptığını söyleyebiliriz.
Hocam, bahsettiğiniz coğrafyayı biraz daha yakın tarihe getirdiğimizde Sovyetler Birliği'nin çöküşüne sebep olan o dağlardan, o geçitlerden mi bahsediyoruz Güray Hocam?
Evet, 1990'lı yıllardan önce hemen
79-80'de hocam Sovyetler Birliği
Kızıl Ordu'yla yaklaşık 15 yıl o bölgede bulunmaya çalıştı. Ancak sonunda...
Burası değil mi hocam söylediğiniz?
Evet, tam olarak da bu bölge pes ederek ayrıldı. Nitekim Gazneli Sultan Mahmud'un kontrol etmeye çalıştığı bir coğrafyaydı burası. Sultan Sancar da Gazne şehrini ve hatta Hindistan bölgesini kendisine bağlı bir bölge olarak yönetmeye çalıştı. Bu amaçla güneye Gurlular üzerine bir büyük sefer yaptı. Bu seferiyle Gazne hükümdarını, hatta Lahor'daki Gazne sultanını kendisine bağlamaya çalıştı. Ancak Behram Şah, aynı zamanda akrabasıydı Sultan Sancar'ın. Sancar'ın geldiğini, 100 bin kişilik bir orduyla Hindistan'a sefere çıktığını haber alınca başkenti bırakarak kaçtı. O da elçiler göndererek ona hayat garantisi verdi. Bir takım sözleşmeler imzalama taahhüdüyle yeniden onu huzuruna getirtirdi ve 1135 yılında Sancar Behram Şah'la bir tabiiyet anlaşması imzaladı. Böylece Gazneli beylerini de, hükümdarlarını, sultanlarını da kendisine bağlı bir alt sultan olarak tutmaya çalıştı.
Programımızın girişinde ifade ettiğiniz gibi kendisi Sultan-ı Azam ama bunlar da sultan.
Ve böylece Hindistan'ın da önemli bir bölümünü, batı bölümünü kendisine bağladı. Gaznelilerin bulunduğu bütün coğrafya Behram Şah'ın ülkesi Sultan Sancar'a bağlanmış oluyordu. Gurlular da bağlanmış oluyordu dolayısıyla. İşte bu dönemde Sultan Sancar bir Oğuzlar meselesiyle de yüzleşmeye başladı. Bu Oğuzlar meselesi nerede ortaya çıktı? Katvan Savaşı'ndan önce ve sonra yaşanan göçler nedeniyle Üçok ve Bozok kolundan Oğuz toplulukları Horasan bölgesinde kendilerine yurt istemişlerdi. Sancar da onlara çeşitli şehirleri özellikle Behr şehrinin yaylak ve kışlaklarını yerleşim bölgesi olarak göstermişti. Bu bölgedeki Oğuzlar yıllık olarak 24 bin koyunu saraya vergi olarak veriyorlardı, saray mutfağına. Bu koyun miktarının yer yer tartışma konusu olduğunu görüyoruz. Nitekim bölgeye Sancar'ın kendisinin de komutanlarından birisi olan Müeyyed Ayaba'nın adamlarından Kamaç Bey atanmıştır. Oğuzların idaresinden sorumlu Behr bölgesi valisi Kamaç'ın vergiyi 30 bine çıkarması üzerine Oğuzlar buna itiraz ettiler.
Deyip virgül atalım hocam.
Evet.
Bundan sonra önümüzdeki hafta değerli dinleyicilerimiz, hocamızın şimdi yaptığı bu girişin ardından yaşanacak gelişmeler çok ilginç. Onu önümüzdeki haftaya yasaklamak zorundayız çünkü süremizi bitirdik. Neslihan'dan da her zamanki gibi uyarı geldi. Güreycan tarihimizin bu noktası ilginç. Bunu tabii haftaya evet.
Oğuzlar olayını çok daha uzun anlatmamız gerekir. 5-10 dakika sığmayacak
bir konu. Ve bir konu daha var Güreycan, önümüzdeki hafta eğer vakit bulabilirsek. Bu batıni meselesiyle de Sultan Sancar ne düzeyde mücadele etti. Onu da sizden öğrenmek isteyeceğiz. Güreycan çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam tekrar ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağ olunuz.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Ve önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.